Ayrım 25.
Sayfa 238. Bu yolda Halk Fırkası'nın veya herhangi bir ileri burjuva partisinin alacağı mesafe çok kısadır. Çünkü öyle bir an gelir ki yapılan reformlarla temsil ettikleri burjuva sınıfının çıkarları çatışmaya başlar. Köklü tedbirler, görünüşte köylü lehindeki yasalar bu andan sonra işlemez durur. Basit bir örnekle düşüncemizi açıklayalım. Bugünkü Cumhuriyet hükümeti aşar yerine bir vergi koymak üzeredir. Bu usul ile hiç olmazsa fakir köylünün yediği ve hayvanına yedirdiği ürün vergilendirilmeyecektir. Bu şüphesiz küçük bir iyiliktir. Yalnız pazara çıkan hububat gibi zirai ürünlerden bir rusum alınacaktır. Yapılan tahminlere göre bu suretle aşarın verdiği 40 milyon gelir yerine 25 milyon kadar gelir devlet hazinesine girecektir. Demek oluyor ki hükümet bu 15 milyon açığı başka bir kaynaktan sağlayacaktır. Yapacağı şeyi şimdiden keşfedebiliriz. Doğrudan doğruya alınan vergilerle zenginlerin kesesine uzanma cesaretinde bulunamayacağı için ya başka ad altında gene köylüden alacak ya da tüketim vergisi olarak bütün yoksullardan toplayacaktır. Böyle küçük miktarlar için bir hileyi şeriye bulmak kolaydır. Küçük köylünün büsbütün vergi dışı bırakıldığını, işçileri üzen gelir vergisinin kaldırıldığını, hatta bazı ülkelerde yapıldığı gibi işçi ve köylü lehine bazı harcamalar getiren yasalar yapıldığını düşünelim. Bunlar bütçede öyle delikler açar ki onları kapamak için gereken fedakarlığı hiçbir burjuva hükümeti kapitalist sınıftan isteme cesaretini gösteremez ve çoğunlukla bu paraları görünüşte daha hafif biçimlerde yine halk kitlelerinden, özellikle köylülerden toplamak zorunda kalır. Bu koşullar altında reformculuk bayağı bir göz boyacılıktan, hokkabazlıktan başka bir şey değildir. Halkçılarımızın köylü sınıfını tatmin etmelerine daha önemli diğer bir toplumsal nedenle imkan olmadığını şimdiden tahmin edebiliriz. Halihazır hükümet ve hükümet partisi açıkça bir himayeci ve tekelci siyaset izliyor. Geniş çapta ve sağlam prensip ve programla uygulanmak şartıyla bu politikayı olumlu bulduğumuzu daha önce türlü fırsatlarla söylemiştik. Fakat bu çapta bir devletçilik yapmak bir burjuva hükümetinin kârı değildir. Bizde henüz küçük Anadolu burjuvazisi duruma hakimdir ve himayecilik ve tekelcilik köylünün olduğu kadar onun da çıkarına el veriyor. Ne var ki içinde yaşadığımız kapitalist dönemde orta sınıfların uzun süre iktidar makamını ellerinde tutmaları çok güçtür. Böyle bir parti iktidarda kalsa bile sonunda mutlak büyük sanayi ve ticaret burjuvazisinin istediği politikayı uygular. Bizde İttihat ve Terakki böyle yapmıştı. Yarın Halk Fırkası aynı değişime uğrayacaktır. Bakınız bu değişim ne yoldan oluyor. Hükümet başında olmanın verdiği güç ve yetkiyle zaten doğal amacı daima daha yüksek derecelere erişmek olan küçük ve orta sermayedarların bir kısmı cüretkârlarına işlere atılır. Hızlı ve büyük bir mali güç kazanırlar. Artık onların çıkarı ekonominin kayıt ve şartlardan uzak olmasıdır. Özel teşebbüsçülüktür. Bunlar önemli bir rol oynayabilmek için mutlak bir tarzda yabancı sermaye ile işbirliğine giderler. Bu durumda bulunan yerli kapitalistin ihtiyaçları, temennileri, istekleri yabancı kapitalistinki ile birleşir. Hükümet kendi taraftarlarının baskısıyla karşılaşır. Tekelcilikten vazgeçmekte, emperyalist devletlerle milletin zararına olarak birleşmek zorunda kalır. Bugünden büyük şehirlerimizdeki zengin burjuvazi bu durum ve eğilimdedir. Bundan dolayı kurdukları terakkiperver ve Cumhuriyet Fırkası'na mensup yöneticiler köylü ve işçi sınıflarını tehdit eden, özel teşebbüse taraftar, devletçiliğe muhalif bir program çevresinde bir mücadeleye atılmaktan çekinmiyor. Halk Fırkası'nda bu iniş üzerindedir. Coşkun halkçılardan birçoğunun bugünkü durumuna bakılırsa içtikleri devrim şarabına epey su katılmış olduğunda tereddüt edilmez. Bu küçük burjuva partisine mensup nüfuzlu kişilerin sermayeleri arttığı oranda devrimciliği azalacak, hamleciliğe son vermek, yabancı sermaye ile uzlaşmak, eski ekonomik usullere dönmek için gayet güzel bahaneler bulunacak. Bugün birbirine yumruk sallayan iki burjuva partisi birbirinin kucağına atılacaktır. Belki arada bir Kişiler üzerinde çetin tartışmalar geçecek, kavgalar, gürültüler olacak fakat derin prensip ayrılıkları aynı sınıfın bu iki kanadını hiçbir zaman birbirinden ayırmayacaktır. Bu yüzden biz birkaç haftadan beri şahidi olduğumuz küskünlüklere, atıp tutmalara bir cilve, bir oyun, yapmacık bir kargaşa gözüyle bakıyoruz. Türk köylüsü devrimin kazandırdığı hakları ve eski hükümet biçimine göre kendisi için daha hayırlı olan cumhuriyet yönetimini herhangi bir saldırıya karşı elbette savunacaktır. Fakat bizzat kendisi örgütlenmezse cereyan edecek olaylara seyirci kalmaya mahkum olacak ve aleyhine birçok tedbirler alındığını görecektir. Mevcut burjuva partilerinin ortak bir amaçları vardır. Temsil ettikleri sınıfı özel mülkiyete dayalı bir kapitalizmle zenginleştirmek ve bu yoldan ülkenin ekonomisini geliştirmek. Bugün hükümetin izlediği politika bu amaca taban tabana zıttır. Muhalif parti bunun açıktan açığa bedelini istiyor. Hükümet partisi ise tükürdüğünü yalamamış olmak için sezdirmeden yavaş yavaş bu dönüşü yapmaya hazırlanıyor. Kabine değişikliğinden beri bu hareket başlamıştır bile ve bu çaresizdir. Egemen sınıf her gün biraz daha sermaye biriktirmeye ve ekonomik üstünlük sağlamaya mecburdur. Aksi durumda yerini koruyamaz, rakiplerine mahkum olur. Ülkemiz gibi özel mülkiyetin geçerlikte olduğu yerlerde sermaye biriktirmek demek, işçi ve köylülerin yarattıkları değerlerden kapitalistin kendisine önemli bir hisse ayırıp saklaması demektir. Bu amaca ulaşmak için burjuva sınıfının yapmayacağı şey yoktur. Başımızdaki halkçı hükümeti bu anlamda bir sınıf hükümetidir. Üretim ve değişim işlerinde aracılık edenlerin köylü ve işçiyi en fazla sömürmeleri için kestirme yollar araması gerektiğinde kendi yaptığı reformları hükümsüz sayması pek doğaldır. Ve dünyanın bugünkü durumunda bizim gibi geri ülkelerde uluslararası kapitalist alemde bir koruyucu sağlamadıkça özel teşebbüsle bir iş görmek imkansız olduğundan Türk hükümetinin yarın yabancı sermayenin köylülerimizi de sömürmesini kolaylaştıracağı kesindir. Görülüyor ki köylü için şu ya da bu partiye yaslanması söz konusu olamaz. O, bazı prensipleri ve kendi lehine bulduğu uygulamaları korumak ve devam ettirmek ve kendi sınıf çıkarlarına uygun bir tarzda tam ve gerçek bir kurtuluşa değin devrim hareketini ileri götürmek zorundadır. Burjuva sınıfının yaptığına pişman olarak yaşatmaktan vazgeçtiği birçok devrimci girişimleri, işçi sınıfı ile köylü sınıfı birleşerek daha mükemmel, daha etraflı bir tarzda ve eşsiz bir samimiyetle düşünceden eylem alanına dökebilir ve bir imtiyazlı sınıfı değil, bütün ulusu emperyalizmin bağımsızlığından kesin olarak kurtarabilir. Köylü sınıfı çok dağınıktır, eğitim araçlarından yoksundur, toplanması, eyleme geçmesi çok güçtür. Köylü kardeşlerimizin feci durumuna dair özel köşemizdeki bilimsel araştırmayı okuyanlar, kendilerini bir merkez çevresinde toplamaktaki güçlüğü takdir ederler. Bu elverişsiz koşullar yüzünden köylülerimizin örgütü ilk zamanlar zayıf olacak, nitelik bakımından bir önemi olsa bile kendi başına bir iş görme yeteneğine sahip bulunmayacaktır. Oysa şehir işçilerinin durumu aksine aydınlanmalarına, bilinçlenmelerine, birleşmelerine ve eyleme geçmelerine çok elverişlidir. Amaçlar ve çıkarlar hemen birbirinin aynı olduğu için köylülerimiz işçi örgütlerinin önderliğini ve öncülüğünü kabul etmeli, sonuna dek esir durumunda kalmak istemiyorlarsa onlarla birleşerek asalaklar sınıfına karşı mücadeleye girişmelidirler. Gerçi köylülerimiz arasında örgüt adına hiçbir çaba yoktur. Fakat Anadolu'da ekmeğini topraktan çıkaranların büyük kısmı topraksızlıktan muzdarip olduğundan derhal buna bir çare bulunmasını istemekte haklıdırlar. Örgütlü bir güç ortaya çıkması ve mücadele etmesi beklenecek olsa birçok aile yok olmak veya perişan olmak tehlikesine düşecekti. Buna dayanarak ilgili kitlelerin karar vermek yetkisine sahip olanları doğrudan doğruya acele olarak faaliyete sevk etmek için baskı yapmaları gereklidir. Büyük arazi ve çiftliklerin müsaadere ve istimlaki ve toprağı olmayan veya az topraklı yoksul köylülere karşılıksız dağıtılması sloganını 2 ay önce Aydınlık Dergisi ileri sürmüştü. Bütün köylülerimiz ilk toplumsal dileklerinin bu olduğunu her fırsatta bir araya geldikçe hep bir ağızdan ilan etmelidirler. Aydınlık sayı 29, 1 Ocak 1925. Türkiye'de ekonomik sorun. Ülkemizin ekonomisi henüz pek karışık bir durumdadır. Üretim ve değişim işlerimizin belirli yönde bir gelişme gösterdiğini belirten izler yok gibidir. Fakat bugüne kadar kayda değer bir sonuç verememiş olmakla birlikte herhalde birçok girişim ve çaba olmuştur. Ülkemizin bünyesi ve içinde yaşadığımız koşullar göz önünde bulundurularak bunların vereceği sonuçlar, ekonomimizin alacağı durum yaklaşık olarak bugünden tahmin edilebilir. Biz şimdiden bu geniş ve karışık mesele hakkında bütün ayrıntıları içine alan açık görüşler öne sürmek olanağı bulunmadığı kanısındayız. Yalnız bu alanda araştırmaya girişmek zamanının geldiğini hatırlatmak ve tartışmaya başlangıç olacak bazı düşünceler ortaya atmak istiyoruz. Bu makale, gözümüz önünde oluşan ekonomik olayları inceleme sayesinde edindiğimiz kanaatlerin ilk anlatımından ibaret olacaktır. Türkiye'de ulusal ekonomi adına yapılmış ne varsa, mütareke ile açılan işgal devresi hepsini alt üst etti. Zaten bu tür çabalara pek az el atmış bulunuyorduk. Türklerin emtia vücuda getirmek ve alışveriş yapmak gibi işlere saldırmaları, meşrutiyet ilanından sonra gelen yıllara rastlar. Bu süre içinde kök salmaya, ekonomik işlerin inceliği ile alışkanlık kazanmaya, bir sistem içinde ülke ekonomisi üzerinde etki yapmaya imkan yoktu. Alanda ancak şekli iyice belirlenmiş ve tamamen olmamış bir bina vardı. Genel savaş yenilgisi ve onun ardı sıra gelen istila felaketleri bunu da yıktı. Geriye kalan enkazda 2-3 yıldır uğraşılıyor. Her şeyden önce ulusal burjuvazimizin işletmeye özendiği bu değerler hakkında bir fikir edinmeye çalışmalıyız. Ülkemizde üretim araçları ve genel olarak servetler azalıyor mu, çoğalıyor mu? Genel savaştan öncesine göre durum nasıldır? Bu noktaları saptamanın yararları çoktur. Toplumsal incelemelerimiz, bu konudaki bilgilerimiz ve inanışlarımızla yakından ilgilidir. Ne yazık ki ileri süreceğimiz görüşlerimizi rakamlara, oranlamış verilere dayandırmak olanaklarından yoksunuz. Olayların tümünden çıkarılmış genel yargılar üzerinde düşünce yürütmek zorundayız. Bir iddiaya göre Türkiye gittikçe fakirleşiyor. Genel savaşın ve Anadolu mücadelesinin gerektirdiği servet kaybı yetmiyormuş gibi şimdi de eski stoklardan harcamaya devam ediliyor. Burjuvazi sermaye biriktirmek şöyle dursun, önceden biriktirilmiş olanı da elden çıkarıyor. Türk kapitalizmi öyle buhranlı bir zamanda ve öyle elverişsiz koşullar altında mücadele alanına atılmıştır ki kısır kalmaya, daha gelişmeden çökmeye ve ilk adımında bağımsızlığından vazgeçerek yabancı sermaye ile uzlaşmaya mahkum bulunuyor. Bir kelime ile ulusal kapitalist burjuvazinin doğması ile ölmesi bir olacaktır. Bu görüşe katılmıyoruz. Önce Türkiye'nin savaşlar dolayısıyla olan servet ve üretim aracı kaybı diğer savaşa katılan ülkelerinkinden bütün oranlar göz önünde bulundurulmak şartıyla daha fazla değildir. Hatta denilebilir ki Türkiye bu konuda iyi bir durumdadır da. Genel savaş sırasında kendi çıkarları nedeniyle Almanlar ve Avusturyalılar bizim savaş gücümüzü artırma gereğini duydular. Savaş araçları ve askeri ihtiyaç fabrikalarımızı düzenlememize ve düzeltmemize yardım bile ettiler. Gıda maddeleri sağlama konusunda merkezi devletlerin karşılaştıkları güçlükleri kısmen olsun gidermek için un, sabun, zeytinyağı ve bunun gibi maddelerin üretimini kolaylaştırmak için ellerinden gelen her şeyi yaptılar. Romanya'da un fabrikalarını söküp getirdiler. Ruslar işgal ettikleri doğu illerinin kendilerine kalacağı ümidiyle bayındırlık işlerine giriştiler. Yollar, demir yolları yaptılar. Tahribat ancak bombardımana uğrayan Çanakkale gibi birkaç yerdeydi. Eğer daha sonra Yunanlılar İzmir ve Afyon dolaylarını canice yakıp yıkmamış olsaydılar, Türkiye son savaşlardan Almanya gibi nispeten az zararla çıkmış sayılabilirdi. Bununla birlikte arada yine de bizim lehimizde bir fark vardır. Yenildiği halde bütün tahribata uğramayan Almanya, yenenlere milyonlarca ziraat hayvanı, ticaret gemileri, para gibi şeyler vermek zorunda kaldı. Almanya iç savaşı da birçok servetin üretim araçlarının imhasına sebep oldu. Demek oluyor ki ülkemiz İngiltere ve Amerika'dan sonra bu felaketten en ucuz kurtulan devlettir. Elimizde bunu gösterecek çok duyarlı bir ölçü vardır. O da paramızın alım gücüdür. savaşa katılan ülkelerden çoğunun parası felaket denilecek bir tarzda değerinden düştü. Romanya, Sırbistan, Yunanistan gibi galipler arasındakiler de bu parası düşenler arasındadır. Türk parası bunların hepsinden yüksek bir değeri koruyabilmiştir. İtalya parası ile bile bir ara başa baş gitmiştir. Fransız parasına oranla ise ancak bir misli kaybetmiştir. İddia edildiği oranda iktisaden çökmediğimizi bu olay tam olarak ispatlar. Bugünlerde İngiliz lirasının yükselmesinden bu yönde bir anlam çıkarmak doğru değildir. Birkaç yıldan beri daima bu mevsimde sterlin böyle geçici bir yükseliş göstermiş, hatta 10 liraya kadar çıktığı olmuştur. Bu özellikle ithalat ve ihracat konusuyla ilgili bir dalgalanmadır. Su götürmeyen bir nokta Türk lirasının ortalama değerinin nispeten yüksek bir düzeyi koruyor olmasıdır. Yani ülke ekonomisinin ümitsiz bir durumda bulunmamasıdır. Türk burjuvazisinin şimdiden sonra sermaye biriktiremeyeceği düşüncesi de yanlıştır. Türklerin dış pazarları sömürmek suretiyle sermaye biriktirmesi söz konusu olamaz. Bizim ihracatımız bugüne değin olduğu gibi ham maddede ve ziraat ürünlerinden ibaret olacaktır. Araçların modernleşmesiyle ancak miktarca artabilecektir. Fakat burjuvalarımız iç pazarı ve ülkemizin iş gücünü sömürmek, yani geniş halk kitlelerini soymak suretiyle kapitalist cennetine erişmek ümidindedirler. Ve arada ulusal ve uluslararası bir toplumsal değişiklik olmazsa bu amaçları gerçekleşebilir. Burjuvalarımız bu maksada giden yolu açmak için heyecanlı ve ateşli bir şekilde uğraşıyorlar. Ekonomik eğilimleri açısından bu sınıfı ikiye ayırmak gerekir. Bundan birkaç ay önce Türk burjuvazisinin aile kavgaları başlığı altında yayımlanan makalemizde toplumsal bir bakışla buna benzer bir sınıflama yapmıştık. Burada birbirinden yüz çevirenlerin ekonomimizde kapladıkları yeri belirlemek istiyoruz. İttihat ve Terakki'nin ekonomik amacı Rum, Ermeni ve Yahudilerin elinde bulunan yabancı sermayesi tellallığı, acentalığını Türklere aktarmaktı. Bu yolda hükümetin yardımıyla bazı olumlu sonuçlar elde edildi. Kozmopolit kapitalistler güruhuna katılan bir takım vurguncu ve ticaret sermayedarı türedi. Bunlar yabancı finans kapitalin uşakları ve ortaklarıdır. Bugün burjuvazinin bu kısmı büyük şehirlerimizde gayet etkin rol oynamakta ve aydınların, esnafın, karşı devrimcilerin ve hatta işçilerin, yani bütün memnun olmayan kitlelerin duygularını tahrik ederek kendi sınıf çıkarları lehinde bu kitleleri alet olarak kullanmaktadır. Bu vurgun kapitalistleri terakkiperver Cumhuriyet fırkası çevresinde artık siyasal örgütünü de kurmuştur. Bunun karşısında da ülkede bir sanayi yaratmak isteyenler yer alıyor. Bilindiği gibi her ülkede burjuvazi, biri mali sermayenin, diğeri sanayi sermayenin çıkarlarını savunan başlıca iki siyasal gruba ayrılmıştır. Sanayi sermayenin gayet himayeci olmasına karşılık mali sermaye gayet uzlaşıcı ve tavizcidir. Her türlü siyasal biçimlerle, hükümdarlıkla, derebeylikle, dinsel irtica ile, halkçılık ile birlikte çalışmaya hazırdır. Yeter ki sermayesini en yüksek yüzdelerle işletebilsin. Oysa sanayi sermayenin amaçları ulusaldır. Ulusal pazarın yabancılar tarafından sömürülmemesini, ulusal ihtiyaçların ulusal üretim araçlarıyla sağlanmasını, ulusal sanayinin korunmasını, ulusal üretim kollarının birbirlerini tamamlamasını, bu suretle dış müdahale olmaksızın dengeli bir ulusal ekonomi oluşmasını ister. İşte siyasal bağımsızlığımızı sağlayan bu demokratlar örgütünün dayandığı Anadolu küçük burjuvazisi arasında böyle bir sanayi sermaye zümresi yükselmektedir. Halk fırkası bütün ulusal üretim olanaklarından yararlanmak istiyor. İttihat ve Terakki'nin yaptığının aksine olarak küçük üreticilerle küçük burjuvazi ile ilgisini kesmemeye çalışıyor. Hükümet yardımlamasıyla bunların içinden sıyrılan kapitalistleri korumakla birlikte onların da çıkarlarıyla ilgilenmeye çabalıyor. Anadolu küçük burjuvazisinin doğurmak üzere olduğu sermayedarlık bir sanayi sermayedarlık olacaktır. Sanayi sermaye araçların mümkün olduğu kadar yüksek derecelere çıkabilmesi için içte çağdaş teknikle uyuşmayan toplumsal biçimleri kaldırma emelleri besler. dışa karşı ise ulusal sanayinin gelişmesi ve yükselmesi adına gayet kıskanç olur. Duyarlı bir koruyuculuk ve yurtseverlik gösterir. Bu nitelikleri halk fırkası ile geleneklerinde şimdiden görmekteyiz. Fakat asıl konu bu emellerin ne denli gerçekleşeceğidir. Sınai kapitalistlerin kendi araçları ile istediklerini yapabileceklerine imkan görmüyoruz. Mutlaka yabancı sermayeden yardım dilenecektir. İster istemez uluslararası sermaye ile uzlaşacaklar, ona karşı hizmette bulunacaklar ve bu hizmetin bedelini de ülkenin çalışan halk kitlelerine ödetmek isteyeceklerdir. Bu noktada iki burjuvazinin çıkarları birleşir. Bu yönün açıklanmasını başka bir makalemize bırakıyoruz. Bugün realiteye tamamıyla uygun olduğuna inandığımız sınai sermayeye ait olan bu yeni görüşümüzü ileri sürmekte yetineceğiz. Ekonomimizin gidişinden bugün şehirlerin mali sermayesi karşısında bir sınai sermayenin teşkiline uğraşıldığı ve işlerimizin bu iki kutup arasında cereyan edeceği anlaşılıyor. Aydınlık sayı 30 Şubat 1925. Kitabın sonu. 21 Eylül 2006. Sayfa 246.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kütüphane Müzeler Müdürlüğü Körler Kütüphanesi. 0212 417 25 46. 0212 417 19 25. Körler Bölümü @ibb.gov.tr.